أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Değerli kardeşler, siyer dersinden bir önceki derste Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere gerek ona ve gerek diğer geri kalan sahabelere ve özellikle de Mekke'de kimsesi olmayan, aşireti olmayan, kuvveti olmayan, destekçisi olmayan, özellikle o Müslümanlara yapılan işkenceler, onları işlemiştim. Bazı sahabeler hatta işkence altında şehit düşmüşlerdi. Ve bazı sahabeler çok kötü işkencelere maruz kalmışlardı sırf imanlarından dolayı. Geri küfür dinine geri onları çevirmek için Mekkeli müşrikler çok mücadele etmişlerdi, fakat sahabeden hiç kimse dönmemişti. Yani bütün bu işkencelere, bütün bu baskılara rağmen kalbine iman işlemiş olan sahabeden bir daha İslam'dan çıkıp küfre dönen hiç kimse görülmemiştir. Bir tek Ammar bin Yasir çok şiddetli işkence altında ve özellikle de annesi ve babası gözünün önünde öldürülmesi ile beraber dayanamayıp bazı yani İslam'a aykırı sözler söylemiştir. Bu da ikrah altında olması sebebiyle ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidip ya Resulullah ben helak oldum, senin hakkında bazı olumsuz sözler söyledim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, senin kalbin nasıldı? Ya Resulullah iman ile dopdoluydu. Yani kalben söylemedim, benim kalbim iman ile dolu. Ben İslam'ımdan, dinimden dönmedim. Ama mecbur kaldım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ruhsat verdi. فَاِنْ عَادُوا فَعُدْ dedi. Eğer ki bir daha böyle bir işkenceye müracaat ederlerse sen de dönebilirsin. Böylece ona ruhsat verdi ve İslam'da ruhsat mefhumu ortaya çıkmış oldu. Azimet Bilal-i Habeşi gibi işkence altında ahad ahad demektir. Fakat azimeti yapamayan bir Müslüman da ruhsatı seçebilir. İşkence altında dayanamayan bir Müslüman küfür sözleri içeren bazı sözler söyleyebilir ama bir şartla: kalbi iman ile dopdolu olacak, sadece söz olarak söyleyecek. Bir de ne kadar ihtiyaç varsa o ihtiyacın fazlasını değil, ihtiyaç kadar söyleyebiliyor. Sadece iki kelime söylenmesi isteniyorsa, iki kelimeyle kurtulacaksa iki kelime söyler, üçüncü, dördüncü kelimeyi söylemez. İkrahın yok olduğu dönemlerde de artık ikrah ortadan kalkar. Yani Müslümanın kaçma durumu oldu mu veya kendini koruma durumu oldu mu, onlara mukavemet etme durumu oldu mu, o zaman ikrah söz konusu değildir. Bu artık çaresi kalmamış olan kimseler için geçerlidir. Evet. O sahabeler hiçbirisi dininden dönmemiştir. Bu da gösteriyor ki bu din gerçekten Allah'ın dinidir. Hak olan bir dindir. Mesela Hirakl soruyor Ebu Sufyan'a, diyor ki bu Muhammed'in dinine, araştırıyordu o zaman, Ebu Sufyan da Müslüman değildi. Ticarete gittiği zaman Şam'a, Hirakl Rumların kralı Ebu Sufyan'ı çağırıyor, bazı sorular soruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Sorduğu sorulardan bir tanesi de diyor ki onun dinine giren bir kimse bir daha nefret edip onun dininden çıkıyor mu? Eğer ki evet, bazıları geri dönüş yapıyorlar, irtidat ediyorlar, bir daha eski dinlerine dönüyorlar demiş olsa o zaman anlayacaktı ki bu din hak bir din değildir. Fakat Ebu Sufyan demiştir ki hayır, onlardan İslam'a giren bir daha geri döndüğü görülmemiştir. Hirakl'da işte bütün peygamberlerin dini böyleydi. Ve yani kalbe iman girdiği zaman, iman nuru diyor, kalbe girdiği zaman artık o kimse o imandan dönmez. Hirakl bunu idrak etmişti, anlamıştı. İşte sahabe-i kiramın kalbine de o İslam nuru girdiği zaman artık sarsılması, o sahabenin geri dönmesi söz konusu değildi. Tabii bütün bu işkenceler, olumsuzluklar işlenince Mekke'de sahabelerden Abdurrahman bin Avf Resulullah Efendimiz'e geldi aleyhissalatü vesselam. Ve dedi ki ya Nebiyallah, kunna fi izzetin ve nahnu müşrikun.
Ey Allah'ın Resulü, bizler müşrik iken izzet içerisindeydik. İzzetliydik, yani kuvvetliydik. Felemma amanna sirna azillatan. İman edince bizler zelil olduk. Gelen eziyor, giden eziyor, bizlere işkence yapıyorlar, kötü muamele yapıyorlar, hakaret ediyorlar, baskı yapıyorlar ve biz sabrediyoruz, susuyoruz, tepki koymuyoruz, çarpışmıyoruz. Yani biz daha önce müşrik iken bu yapılanların dörtte biri, misal veriyorum, yapılmış olsaydı biz bunlara karşı savaşırdık, çarpışırdık, kanlar dökülürdü diyor. Mukabele ederdik. Niçin ya Resulallah müşrik iken aziz idik, şu anda İslam'a girdikten sonra niçin zillet hayatını yaşıyoruz? Yani savaşmıyoruz, mukavemet etmiyoruz, bunlarla çarpışmıyoruz. Deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inni umirtu bil afu. Ben şu anda affetmeyle emredildim. Allah bana bunu emretti. Yani intikam almama, cezalandırmama, karşı koymama, savaşmama. Fela tuqatilul kavm. Bu kavimle şu anda savaşmayın. İmam Nesai, İmam Beyhaki rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam izin vermemiştir. Yani şu anlık bana savaş emri gelmemiştir. Savaş izni gelmemiştir. Buna binaen bize düşen şu anlık sabretmek. Sabretmekten başka bir çaremiz yok. Evet, zor bir şeydir, kolay değildir. Sahabenin öldürülmesi, işkence görmeleri, hatta öldürülen arasında kadın var. Ambargo uygulanıyor, psikolojik sorunlar, bir sürü şeyler var, baskılar var. Ama ona rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda savaşmakla ben emredilmedim. Af ile emredildim ve onlara karşı savaşmayın diye aleyhissalatü vesselam emrediyor. Tabi bu sözüne binaen ulema diyorlar ki niçin o dönemde, Mekke döneminde Müslümanlar, sahabe-i kiram savaşmadılar? Kendilerini niçin müdafaa etmediler? Yani misal verin, belki suikastlara girebilirlerdi, savaşlara girebilirlerdi, çarpışabilirlerdi. Niçin sabrettiler, bu kadar işkenceye ve zorluklara tahammül ettiler? Tabi herhangi bir delil yok. Ama ulema bazı, yani hikmetleri içtihadi olarak düşünmüşler. Demişler ki şu içtihadi şeyler, yani şu sebepler olabilir demişler. Hani kat'i bir şey yok. Allah-u Teala emretmişse savaşmayın, bitmiştir yani. İster hikmetini bilelim, ister bilmeyelim, savaşmamamız gerekiyor. Tamam, şu anda savaşın dendi mi savaşa çıkmamız lazım. Allah-u Teala bir şeye haram kıldı mı, ya Rabbi niçin bunu haram kıldın? Ya Resulullah, bu niçin haram kılındı? Tabi sahabenin adeti değildi. Allah-u Teala'nın emri geldi mi teslim oluyorlardı sahabe. Semi'ne ve ata'ne diyorlardı. İşittik ve itaat ettik. Ama İsrailoğullarının durumu Hazreti Musa döneminde, onların durumu ise semi'ne ve asayne derlermiş. İşittik ve isyan ettik. Her zaman sorgulamak. Niçin böyle, niçin böyle, niçin böyle, böyle olsa olmaz mı? Ve işin hile boyutuna gitmek, o tekliflerden kurtulmak. Bu İsrailoğullarının adetiydi. Ama sahabe-i kiramın ahlakı şöyle yetişmişti. Allah ve Resulü bir şeyde hükmettiği zaman, bir hüküm, bir emir geldiği zaman sahabe-i kiram direkt itaat ediyorlardı, itiraz etmiyorlardı. Evet, açık bir delil yok, fakat bu konuda bazı ulema bazı, yani hikmetleri düşünmüşler, demişler ki şu hikmetler olabilir, Allah-u Alem. Birincisi, Allah-u Teala bu sahabeyi, yani Allah'ın dinini taşıyacak olan, ileride devlet kuracak olan, Allah'ın dinini dünyaya yayacak olan, cihad edecek, devlet yürütecek, Allah'ın hükümleriyle, emirleriyle hükmedecek, davetçi olacak, insanlara örnek olacak olan o sahabeler yetiştirilmesi gerekiyordu, terbiye edilmesi gerekiyordu. En ufak bir eziyette hemen karşı durmak nedir? Kişinin sabrını ortaya çıkarmaz, azmini ortaya çıkarmaz, tahammülünü ortaya çıkarmaz. Fakat Allah-u Teala böyle bir şeyi emretmeyince, yani yasaklayınca işkence yapılıyor, hakaret ediliyor, işkence yapılıyor, baskı uygulanıyor, sahabe bir şey yapamıyor savaş adına. Ne yapıyorlar? Mecburen sabrediyorlar. Bütün bu zorluklar karşısında sabretmek bu insanda neyi geliştirir? Sabırı geliştirir. Artık insanda tahammül gücü yükselmeye başlıyor. Bundan sonra çok daha fazla olan eziyetlerde o insanlar sabredecekler diye anlamında. Çünkü onları bekleyen çok çileli bir hayat vardı. Çok uzun bir yol vardı. Bu yol basit bir yol değildir. İslam dini, İslam menheci basit bir yol değildir. Çok büyük sabırlar istiyor, çok büyük fedakarlıklar istiyor. Koca bir ömür sabır üzerine kurulması gerekiyor. O sebeple Allah-u Teala o sahabeyi sabır üzerine ne yapıyordu? Eğitiyordu, terbiye ediyordu. Ta ki zorluklara tahammül etsinler. Kanları dökülmesine rağmen, malları alınmasına rağmen sabır, sabır, sabır. O sabır melekesi, o sıfat onlarda öyle güzel bir şekilde yerleşecek ki ileride ta ki bu İslam davasını omuzlarına alabilsinler. Ve bütün dünyaya yayabilsinler. Bir de bu din üzere sebat gösterebilsinler. Ulema demişlerdir ki sabır çok önemli bir haslettir. Hatta imanın yarısı sabırdır. Diğer geri kalan yarısı da şükürdür. Sabır her şeye girer, her ibadete girer. Misal veriyorum, sabır olmazsa biz namazımızı her zaman kılamayız. Bir kılarız, iki kılarız, bir gün kılarız, üç gün kılarız, bir ay kılarız, ikinci ayda terk ederiz. Niceleri mesela namaza başlıyor, terk ediyor. Niçin terk ediyor sizce? Çünkü sabır yok. İbadeti idame ettirmede sabır yok. Oruç yine böyledir. Düşünün mesela şimdi Ramazan yaklaşıyor. Çok sıcak bir günde gelecek. Ve uzun olan bir günde gelecek. Saat 9, 10, 11 meşakkatler başlıyor. Kişinin acıkması, susaması, yorulması. Ve saat 12, 1 tabi saat geçtikçe insan artık ne yapıyor? Yavaş yavaş tükenmeye başlıyor. Sabır olursa gün batımına kadar sabreder, tahammül eder. Sabır olmazsa orucunu açar. Bazıları oruçlarını açıyorlar, dayanamıyorlar. Saat 2 oldu mu dayanamıyor, hemen sigara yakıyor. Saat 5 oldu mu bakıyorsun bozanlar var. İftara 1 saat kala bozanlar var. Bunu yaşadınız, görmediniz belki. Yani. Niçin böyle yapıyorlar? Çünkü sabır yok. İşte ibadetlerin içerisinde her bir ibadete sabır giriyor. Sabır olmazsa hiçbir ibadet işlenmez. İkincisi harama girmeme noktasında. Büyük bir sabır lazım çünkü nefis istiyor. Şeytan vesvese veriyor. Nefis istiyor. Nefsin hoşuna gidiyor. Her zaman nefis harama meyleder. İnnen nefse le emmâretun bisû diyor Allah-u Teala. Nefis insana kötülüğü emreder. Ve insanın canı çekiyor. Cehennem şehevi olan şeylerle donatılmış. O haramlara girmemek için büyük bir sabır lazım. Hatta bazen itaatten daha çok sabır lazım. Belki itaat etme noktasında çok fazla bir sabıra ihtiyacı yok ama harama düşmeme noktasında çok büyük bir sabır gerekiyor. İsyan etmemek için. Her seferinde harama düşmek için mesela meylediyor, sonra aklına geliyor Allah korkusu, Allah yasaklamış. Ne yapıyor? Sabrediyor. Bu da böyle yani sabır olmazsa bütün haramlar işlenecek. Başta tabii küfür. Ondan sonra haramlar ve mekruhlar işlenecek. Allah'ın kaderi özellikle insanın hoşuna gitmeyen şeyler tamamıyla büyük bir sabır istiyor. Başına gelen musibetler, sıkıntılar sabır olursa bu konuda teslim olursun Allah'a. Allah'ın kaderine razı olursun. Ama sabır olmazsa Allah korusun isyan edersin ve küfre girersin. Çünkü imanın altı şartından bir tanesi de kadere hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır, iman etmektir. Acısıyla tatlısıyla kadere iman etmek. Ne demek? Yani tahammül etmek, isyan etmemek. Başına ne geliyorsa, ya Rabbi senden geldi, bana düşen sabırdır. İsyan etmeden tahammül etmek. Sabır olmazsa Allah korusun, isyan eder ve küfre girer. O sebeple sabır her şeye giriyor. Bundan dolayı ulema demişler ki sabır dinin nesidir? Yarısıdır. İşte Allah-u Teala onları o sahabe-i kiramı büyük bir sabıra alıştırıyordu. Büyük bir meşakkate katlanmaya ne yapıyordu? Tahammül etmeye alıştırıyordu. İleriki safhalarda hani siyerde okuyoruz. Mesela Tebük Savaşı'na sahabe-i kiram çıktılar. Bir aylık mesafe düşünün. Bir aylık mesafedir. Çok sıcak olan bir dönemde deve sırtında bazıları Ne yapıyor? İşte at sırtında, deve sırtında yeri geliyor, belki iniyor, yürüyor, bazen biniyor. O sıcakta, tam sıcağın ortasında böyle meşakkatli bir yolculuğa çıkmak, cihada gitmek, sonra bir daha o meşakkatli yolu geri dönmek hiç isyan etmeden sahabe-i kiram o zorlu olan seferlere, o büyük amellere girmişler. Mesela Zatü Rika denen bir savaş var. Manası yamalar savaşı, yamalar. Ne demek, niçin yama savaşı denmiş? Sahabe diyorlar, o kadar meşakkatli bir seferdi ki öyle taşlık yerlerden geçtik ki ayaklarımız sürekli kanıyordu. Sürekli yaralanıyordu ve neredeyse bütün tırnaklarımız düştü. Ayaklar çarpılıyor, sağ sol taşlara çarpıyor. Çok engebeli yollar, taşlık olan yerlerden geçmişler. Çok zorlu bir sefer. Ve sürekli bez bağlıyorduk diyor. Şimdiki gibi tabi bu lüks ayakkabılar yok. Nike işte, bilmem hani su geçirmeyen, yok bilmem ne olmayan Amerikan ayakkabılar, böyle şeyler yok. Basit olan ayakkabılar, onları giyiniyorlar. Yeri geliyor belki yırtılıyor. Seferde ne yapıyor? Atıyor. Bez bağlıyor ayağına. Bununla seferine devam ediyor. O kadar çok yaralanmış ki ayakları, sürekli bez kesip kesip yırtıp ayaklarına bağlıyorlar. Yama yama olmuş. Buna binaen de zâtur rika denmiş. Yani yamalar savaşı denmiş. Düşünün, sahabeler ne meşakkatleri çekmişler. Ve o savaşta bir sahabe çıkıp da ya ben geri dönüyorum, böyle savaş da olmaz, bu nedir bizim çektiğimiz, yeter artık diye hiç kimse isyan etmiyor. Nasıl tahammül ediyorlar, nasıl katlanıyorlar hiç isyan etmeden. Ve sürekli şükrederek, Allah'ı zikrederek, sevinerek, gülerek şehadete gidiyorlar, savaşa gidiyorlar. Bütün bunlar onların sabrını gösteriyor, onların yetişmesini gösteriyor. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah mesela deniz tarafına, Kızıl Deniz tarafına bir seriye götürüyor. 300 kişilik. Toplam onlara verilen yiyecek 2 çuval sadece hurma. Sadece 2 çuval hurma kime verilmiş? Düşünün, 300 kişiye verilmiş. Ve yürüyen bir insan çok tez acıkır. Çok fazla yeme ihtiyacı duyar. Bu 2 tane hurma kime yetecek? Düşünün, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah o hurmaları azar azar dağıtıyor. Azaldıkça hurmalar bu sefer teker teker dağıtıyor. Ve sahabeler diyorlar ki biz yeri geldi savaşlarda çekirge yedik. Yeri geldi bir hurmayı 2 kişi paylaşıyorduk. Bir hurmayı düşünün, 2 kişi paylaşıyor. Ağaçlara tırmanıyorlar, yapraklarını koparıp yiyorlar. Ve hiç kimse isyan etmiyor böyle savaşlarda. Nasıl böyle bir hayata katlanmışlar? Ya da mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber teheccüd namazına duruyorlardı. Gelecek inşallah. Ayakları şişene kadar sahabe de böyle. Bir sene boyunca, İslam ilk geldiği zaman bir sene boyunca teheccüd namazı onlara farzdı. Kalkıp gecenin 1/3'ünü ya da yarısını ya da 2/3'ünü ibadetle geçiriyorlardı. Bu dile kolay. Yani gecenin yarısını, 1/3'ünü ve 1/3'ünü ibadetle geçirmek demek, yani en azından 3 saat, 5 saat, 7-8 saat ibadetle geçirmek anlamına geliyor. Allah için biz böyle bir ibadete katlanabilir miyiz? Teheccüd namazında durmadan namaz kılacağız. Yarım saat kılsak tamam, of bugün öyle bir ibadet ettim ki, kendimizi çok büyük, yani ibadet etmiş olarak hissediyoruz. Peki o sahabe nasıl katlanıyordu? İşte Allah-u Teala onları baştan ne yapmıştı? Eğitmişti, sabır üzerine eğitmişti. O sebeple sabır çok çok önemli Müslümanlar, kardeşler. Sabıra, yani nefsimizi alıştırmamız gerekiyor. Yoksa sabıra alışmamış olan bir nefis Allah'ın dinini yükseltemez, kaldıramaz, davet yapamaz, tahammül edemez. Allah korusun hemen tavizlere yönelir. Hatta Allah korusun belki irtidat eder. O sebeple sabır çok önemli. Gerek kendimiz, gerek çocuklarımızı sabıra alıştırmamız çok önemli. Çünkü bizi de bekleyen çok önemli işler var. Yani Allah'ın dini büyük sabır istiyor, büyük fedakarlıklar istiyor. Sabırı olmayan kimseler Allah'ın dinine zerre kadar faydası olmaz. Evet. Başka bir hikmeti diyorlar, şu olabilir. Yani bu da olabilir, bu az önceki anlatılanla beraber. Arap toplumu çok inatçı bir toplumdu. Müşrikler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki müşrikler çok inatçı insanlardı. Ve öyle inat vardı ki yeri gelir belki bir köpek sebebiyle, bir inek sebebiyle savaş başlatırlardı. Adamın köpeğini öldürmüşler. Veyahut da ineğine mesela, veyahut da devesine taş atmıştır, ayağını sakatlamıştır. Vay efendim sen nasıl olur da işte devemi sakatlarsın, gider adamı öldürür. Karşıdakiler de gelip bunu öldürürler derken kan davası başlar, inadına iki kabile birbirini tüketir. Birbirleriyle çok çetin savaşlar yapmışlar cahiliyede. Hatta bazı kabileler neredeyse bitme durumuna gelmişler, hatta bitmişler. Düşünün belki 300 kişiyi, 500 kişilik bir kabile başka bir kabileyle savaşa başlıyor. Öyle inadına savaşıyorlar ki derken bu kabilenin bütün erkekleri neredeyse takriben öldürülüyor. Veyahut da yaralanıyor, esir düşüyor. Kadınlarını ve çocuklarını alıp köle diye birbirlerine satıyorlar, kullanıyorlarmış. Acayip bir inat varmış. Araplarda, o özellikle Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki o müşriklerde acayip bir inat vardı. İşte eğer ki böyle bir savaş başlatılmış olsaydı, sahabeye izin verilmiş olsaydı, bu iş inadına dönecekti. Onlardan öldüreceğiz, onlar bizden öldürecekler. Böyle inadına artık sürekli devam eden bir savaş ve bu Müslümanların tükenmesine yol açacaktı. Birçok olumsuzluklar getirecekti. Böyle bir şeye mecal bırakmamak için, böyle bir duruma düşürmemek için İnsanlar arasında böyle kanlı eylemler, yani dava işte kanlı eylemler olarak bilinecek. Dava İslam davası olarak ondan çıkıp onlardan şu kadar öldürdük, onlar bizden şu kadar öldürdüler, şunun intikamını almalıyız, onlar şunun intikamını alacaklar diye böyle bir davaya dönüşebilirdi. O sebeple izin gelmemişti. Başka bir hikmet diyorlar şu olabilir yine. Onlarda bir hükümet sistemi yoktu, bir devlet otoritesi yoktu. Her bir kabile nedir? Başlı başına bir hükümetti. Genelde kabileciliğin olduğu mıntıkalarda her bir kabile takriben bir hükümettir. Mesela Yemen'de kabilecilik vardır. O sebeple Yemen'in bazı bölgelerinde takriben hükümet yok. Evet, yani sözde hükümet var fakat hükümetin elinde pek bir kuvvet yoktur. Kabile güçlüyse onun sözü geçiyor. Mesela Veziristan bölgesi, Afganistan bölgesinde olsun, Veziristan bölgesinde olsun, Pakistan, Afganistan arasında kalan bölge, buraya Mantikatul Kabail deniyor. Kabileler mıntıkası. Hep kabilelerden müteşekkildir. Her bir kabilede silahlar var, ağır silahlar, hafif silahlar, başla başına bir hükümet gibidir. Bu kabileden birisine bir şey yapıldı mı bütün kabile onu müdafaa etmeye kalkıyor. Ve onun uğruna savaşıyorlar. Eğer ki böyle bir savaş başlatılmış olsaydı Mekke'de, devlet sistemi yok. Her bir kabile, her bir ev kendi içerisinde çatışmalara gireceklerdi. Falan aşiret, falan aile kendi aralarında hesaplaşıyorlar. O onu öldürdü, o ona işkence yaptı, ona böyle yaptı diye tasfiyeler, böyle şeyler olacaktı. Kimin evinde kim kime ne yapıyor, tabii karma karışık bir durum olacaktı. Devlet sistemi olmadığı için o zaman Mekkeli müşriklerde devlet sistemi yok, kabile sistemi var. Böyle bir şeye de mecal bırakmamak için, yani evlerde dönen savaşlar. Zaten Araplara şunu söylüyorlardı. Bu adam karıyla kocanın arasını, babayla oğlun arasını ayırıyor. Birbirlerine düşman ediyor. Eğer ki savaş da meşru kılınmış olsaydı şunu da diyeceklerdi Araplara. Ya bir bilseniz bunları. Adam çıkıyor oğlu babasını öldürüyor. Kadın çıkıyor kocasını hançerliyor. Köle efendisini öldürüyor. Böyle bir din var bunlarda. Böyle bir anlayış var. Tabi bu da insanları İslam'dan tamamıyla uzaklaştırırdı. Böyle bir şeye yani yer vermemek için o zaman cihat farz kılınmamıştı. Başka bir hikmet diyorlar, bu hani İslam'a karşı savaşan, mücadele eden kimseler öldürülmüş olsa küfür üzerine ölecektir. Ama mühlet verilecek olsa, sabır, tahammül ile davet edilmiş olsa belki onlardan İslam'a girecek olanlar olur. Hatta belki küfrün lideriyken bakıyorsun İslam'ın lideri oluyor. Ve gerçekten de böyle de gerçekleşti. Hazreti Ömer mesela çok şiddet birisiydi. Çok işkence yapmış sahabeye. Çok eziyetler etmiş. Ama gidip kız kardeşine işte işkence yapıp sabır, tahammül gösterince kalbi yumuşamış ve İslam'a girmiştir. İslam'a girdikten sonra da çok büyük faydası olmuştur. Hatta İslam'ın öncülerinden olmuş. Dört büyük halifeden birisi olmuş. Ve bu ümmetin ikinci hayırlı insanı olmuş. Düşünün, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye giden bir insan ne yapıyor? İslam'a giriyor ve İslam'a çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Halid ibn el-Velid, İkrime ibn Ebu Cehil, Ebu Cehil'in oğlu İkrime, büyük komutanlardandı. Halid ibn el-Velid, büyük komutanlardandı. Ebu Sufyan, müşriklerin ileri gelenlerindendi. Ve onlar gibi nice şahsiyetler ne oldular? Onlardan olsun, diğerlerinden olsun İslam'a girenler çok oldu. Sahabenin o sabrını, o tahammülünü, davalar uğruna o fedakarlıklarını görünce etkilendiler ve bir kısmının İslam'a girmesine ne yaptılar? Evet, sebebiyet verdiler. Başka bir hikmeti de şudur diyorlar. Araplarda tabii mazlumun yanında yer almak, onu müdafaa etme özelliği de vardı. Bir kişiye zulmedildiği zaman onların hoşuna gitmezdi. Çünkü bazı güzel hasletler de vardı. Her ne kadar şirke bulaşmışlarsa da, zulme bulaşmışlarsa da bazı fıtratı daha temiz olan kimseler vardı. Müşrik olmasına rağmen şey yapıyordu, yani müşriğin karşısında duruyordu. O sebeple hatırlıyorsanız işledik, hülful fudul oldu. Yani fazilet yemini. Müşrikler niçin toplandılar? Dediler ki kim zulmediyorsa birilerine, hakkını yiyorsa o zalimin karşısında duracağız ta ki hakkını alıp mazluma iade edene kadar. Velev ki başlar da gitse, öldürülsek de yardımcı olacağız diye böyle iyi niyetli olan kimseler vardı. Özellikle bunları işte harekete geçirmek, bunlar Müslümanların zulümleri, Müslümanlara yapılan zulümleri gördükleri zaman bunlar da ne yapacaktı? İslam'a artık meyledip İslam'a ve Müslümanlara destekçi olacaklardı. Gerçekten de bu gibi durumlar gerçekleşmiştir. Mesela İbn-i Duğinne adında bir müşrik Hazreti Ebubekir'in hicret ettiğini görünce soruyor, nereye gidiyorsun diyor. Ne yapayım diyor, senin kavmin, senin aşiretin artık beni burada yaşatmadı. Ben burada artık tahammül edemiyorum Mekke'de. Bize yapılan bu işkenceler, bu eziyetlere karşı artık biz burada tahammül edemiyoruz deyince, vallahi diyor senin gibi böyle cömert, senin gibi değerli, senin gibi güzel insanlar yurdunu terk edip gidemez. Vallahi yani izin vermeyeceğim, sana eziyet edemezler, gel geri dön, kesinlikle burası senin belden ve seni himayeme alıyorum diye Hazreti Ebubekir'i geri çevirmiştir ve himayesini almıştır. Müşrik olmasına rağmen ve ilan etmiştir, Ebubekir'e uzanacak olan el hepimize uzanacak olan eldir, o eli kıracağız. Haberiniz olsun, sakın sakın Ebubekir'e kimse yanlış bir hareket yapmasın diye müşrik olmasına rağmen müdafaa yoluna gitmiştir. Yine mesela bu ambargo uygulandığı zaman bazı müşrikler dediler, yazık artık, bunların arasında kadınlar var, çocuklar var, adamlar açlıktan kırılıyorlar. Yani vicdanınız yok mudur diye gidip ne yapmışlardır? Sayfaları indirmişler, bu anlaşmayı bozmuşlar. Böylece ambargo kalkmıştır. Böyle yapıda olan kimseler de vardı. Onları da işte İslam'a çekmek, İslam'a destek vermek amacı da olabilir diyorlar. Başka bir hikmeti, Müslümanların sayısı azdı. Yani mukavemet edecek durumda değillerdi. Biliyorsunuz cihat bazı zamanlarda farz-ı ayn olur, bazı zamanlarda farz-ı kifaye olur, bazı zamanlarda da düşer. Düştüğü durumlarda Müslümanların gücü ve kuvveti olmadığı durumlarda cihat farziyeti düşer Müslümanlardan. Ta ki güçleri ve kuvvetleri olana kadar. Güçleri olursa o zaman farz olur. Güçleri olmazsa o farziyet düşer onlardan. Müslümanların sayısı da az olduğu için Allah-u Teala cihadı farz kılmamıştır Mekke'de. Çünkü müşriklere karşı savaşacak durumda değillerdi. Savaşa girmeleri demek bunların tamamıyla tükenmesi anlamına gelecekti. Başka bir hikmeti diyorlar, yani o davet konusunda herhangi bir olumsuzluk olmadı. Evet, işkence yapıyorlardı, eziyet ediyorlardı ama ona rağmen yine dava sürüyordu. Bütün hızıyla da İslam yayılıyordu. Yine kabilelere anlatılıyor, hacca gelen kimselere anlatılıyor, ev ev kabile kabile dolaşılıyor, yeri geliyor Kabe'nin işte yanında yüksek Safa tepesine çıkar, oralarda İslam'ı tebliğ ediyordu sahabe. Yani dava durmamıştı, devam ediyordu. Büyük maslahat da davetin yayılmasıydı. Birkaç kişiye işkence yapılması büyük bir sorun o zaman teşkil etmiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i özellikle koruyan bir aşireti vardı. Ona bir zarar olmadığı için, Allah'ın dinini tebliğ ettiği için de böyle bir yani savaşa girme ihtiyacı da duyulmamıştır. Evet, işte orada sahabe-i kiram uzun bir müddet yani Mekke'de bütün o eziyetlere, işkencelere ne yaptılar? Katlandılar. Ve özellikle de şunu öğrendiler o katlanmayla, iki mefsedet toplandığı zaman, iki olumsuz şey toplandığı zaman hafif olanı tercih etmek. Yani maslahat mefsedet meselesi olduğu zaman tartılır, ölçülür. Hangisi ağır basarsa o alınır. Maslahat bir ağır basar, maslahat alınır. Mefsedet, kötülük yani ağır basarsa o zaman bazı şeyler terk edilir. Burada işte müşriklere karşı savaşmamaları, mukavemet etmemeleri onlar için maslahattı. Çünkü savaşa girecek olsalardı onlar için mefsedet yani zarar olacaktı. Daha çok zarar edeceklerdi. O sebeple ne yapmışlardır? Tahammül etmişlerdir İslam'ın büyük maslahatına binaen. Ve bu yani mesele de onlarda iyice oturmuştur. Bu meseleyi fıkh etmişlerdir. Allah-u Teala da bir ayetinde tekit ediyor. En'am suresi 108. ayette وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında başka putlara, ilahlara ibadet edenlerin ilahlarına sakın sakın sövmeyin. Bu müşriklerin ilahlarına, kutsal değerlerine sakın sakın küfretmeyin, sövmeyin. Niçin? Çünkü onlar da فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Onlar da düşmanca, ilimsiz, cahilane, haşa Allah'a küfredecekler. Allah-u Teala yasaklamıştı. Burada dikkat edilirse Allah-u Teala neyi yasaklıyor? Onların dinlerine işte küfretmeyi, kötü söz söylemeyi, hakaret etmeyi. Niçin? Çünkü eğer ki küfredilecek olursa onlar da mukabele verecekler ve Allah'a küfredecekler. O Allah'a küfredilmemesi için karşı tarafın putlarına küfredilmesi nedir? Yasaklanmıştı. Bu sahabenin de öldürülüp tükenmesi söz konusu olabilirdi. Böyle bir şey olmaması için, Allah'ın dini daha çok aziz olması için tahammül edilmiştir. Evet, bu ayet de bize tabii önemli bir mesaj veriyor. Davet noktasında karşı tarafın, yani kim olursa olsun, Yahudi, Hristiyan, Müşrik, Mecusi ne olursa olsun, onun değer verdiği, taptığı ilahları, işte dinindeki yani çok değer verdiği şeylere küfretmek caiz değildir, doğru değildir. Ama şu anlatılır yani bu senin dinin batıldır. Şu senin itikadın tamamıyla yanlıştır. Bu seni cehenneme götürür, seni kafir yapar. Bu anlatılır, anlatılması da gerekiyor. Ama küfretmek, senin liderine, işte senin ilahına şöyle şöyle diye küfretmek neye sebebiyet verir? Bu sefer onlar da haşa Allah'a, peygambere, Kur'an'a, Kabe'ye, belki İslami değerlere küfretmelerine sebebiyet verecektir. Böyle bir şeye mecal bırakmamak için onların ilahlarına sövmek caiz değildir ta ki bizim ilahımıza sövmesinler. Evet, bu süre zarfında işte Mekke'de bu işkencelerin yapıldığı, bu eziyetlerin yapıldığı dönemlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı tabi çokça Allah'a ibadet etmeye, sabır göstermeye, Allah'a tevekkül etmeye, çokça bağışlama dilemeye, Allah'a yönelip hayatı böyle ibudiyet, ibadetle geçirmeye noktasında bol bol eğitiyordu aleyhissalatü vesselam. Ve ayetler de özellikle bu noktalarda geliyordu. Sahabe-i kiramı eğitiyordu. Mekke'de o zorluklu anlarda, çünkü onlar ileride çok büyük işler yapacaklar. Bu İslam'ın bütün yükünü taşıyacaklar. Mesela Muzzemmil suresi indi. Ya eyyuhel muzzemmil, ey örtüsüne bürünen kişi, kumil leyle illa kalime, azı müstesna geceyi kıyam ile geçir diyor. Azı müstesna, gecenin yani çoğunu teheccüd namazıyla ibadetle geçir. Nisfahu ev inkıs minhu qalila, yarısını ya da yarısından azalt, ev zid aleyhi ya da üstüne arttır. Yani gecenin ya yarısını, ya üçte birini ya da üçte ikisini ibadetle geçir. Ve rettilil Kur'ane tertile, ve Kur'an-ı Kerim'i de tane tane oku. Böyle hafızların okuduğu gibi değil. Tane tane, yani anlayarak, idrak ederek, fehmederek iyice kalbinin derinliklerine insin. Mesela namaza dururken yavaş yavaş elhamdülillahi rabbil alemin, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Onu düşünüyor, hamd, övgü, bütün kainatın Rabbi olan, terbiyecisi, yaratıcısı olan sadece o Allah'a aittir. Errahmanirrahim, o Allah ki çok bağışlayandır, çok affedendir, merhamet sahibidir. İşte Maliki yevmiddin, din gününün, işte kıyamet gününün sahibidir, hesaba çekecek olandır. Bu ayetleri böyle teker teker okumak ve bunları işte idrak etmek, düşünmek, fehmetmek, anlamaya çalışmak, buna işte tertil deniyor. Kur'an-ı Kerim'i tertil okumak budur işte. Tane tane okumak, anlamaya çalışmak. Böyle okunduğu zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim ondan sonra insanların hayatlarını 180 derece değiştiriyor. Tesir ediyor, gözyaşı döktürüyor. Kalpler üfermeye başlıyor, titremeye başlıyor. Ama bir hatim indireyim hemen şurada şipşak bir bitireyim diye. Yasin vel Kur'an-ı Hakim enneke ne minel müsene ala sıratın mustaqim tenzilen azizin rahimli tundire. Hani bazı imamlar teravih namazını böyle kılıyorlar ya. Jet imamlar oluyor. 7 dakikada, 13 dakikada mı ne? Teravih namazını bitiriyorlar. Böyle bir namaz olmaz yani. Kur'an-ı Kerim tertil ile okunması emrediliyor. Peygamber'e bunu emrediyordu. Gece vakti, o sakin vakitte, herkesin uyuduğu o vakitte tane tane böyle oku, düşün. Niçin peki bu Kur'an-ı Kerim böyle yavaş yavaş, tane tane, anlaya anlaya niçin okunacak? Çünkü inna senulqi aleyke kavlen sakile. Muhakkak ki sana çok ağır bir sözü indireceğiz. Çok ağır olan bir dini indireceğiz. Büyük bir dava indireceğiz. Allah'ın dinini, o din basit bir din değildir. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Eğer bu Kur'an-ı Kerim'i diyor bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, Allah korkusuyla diyor o dağın paramparça olduğunu görürdün diyor. Aslında Kur'an-ı Kerim çok ağır bir sözdür. Çok ağır bir nedir? Anlam içeriyor. Allah'ın dinini anlatıyor. Allah'ın kelamıdır. Çok büyük bir ağırlığı vardır. Maddi ve manevi hatta ağırlığı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indiği zaman kışın o şiddetli soğuk günlerde terlermiş. Böyle alnından damlalar inermiş. Hatta bir ara devenin üzerindeyken vahiy iniyor, deve dayanamıyor, çöküyor. Bir sahabenin kucağında uzanmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kafasını dizine koymuş. Vahiy indiği zaman sahabe diyor ben dizimi hissetmedim diyor. Ben zannettim ki tamam ezildi ve hatta koptu. Öyle bir ağırlık ile gelirdi. Hem maddi bir ağırlığı vardı hem de manevi bir ağırlığı vardı. Resulullah aleyhisselatü vesselam vahiy aldığı zaman titrerdi, çok etkilenirdi. Şeyyebetni Hud ve ahavatuha diyor. Hud suresi ve kardeşleri benim saçlarımı arttı diyor. Beni yaşlandırdı diyor. O ayetleri tabi tefekkür edince. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in çok büyük bir ağırlığı var. Allah'ın kelamıdır. Bu insan, beşerin kelamı değildir. Tabi onu çok iyi idrak ediyorlardı. İşte yani bunu Kur'an-ı Kerim'i tane tane oku, ibadetlerde uzun uzun ibadet et. Çünkü sana çok ağır olan bir din, bir dava indireceğiz. Çok ehemmiyeti olan böyle bir davayı, Allah'ın kelamını indireceğiz. İnne naşi'ete leyli hiye eşeddu vat'an ve akve mukile. Çünkü gece diyor, gece kalkmak diyor uyum açısından, yani organlarla kalp arasındaki uyum sağlanması açısından daha verimli olur. Sakinlik olunca hangi ibadeti ne yapıyorsan onu daha çok tefekkür edebiliyorsun. Vücutta acayip bir uyum vardır. Ve aynı zamanda ve akve mukile çok daha sağlam bir kıraat da olur. İnsan daha çok idrak ederek, anlayarak okur. Hani gündüz iş, güç, işte gelen, giden, insan dikkatini fazla veremiyor. Ama teheccüd namazında dikkatliyseniz insan ibadete daha çok kendisini veriyor. Sakin, her taraf, ortalık, iş güç yok, herkes uyurken o gecenin karanlığında kalkıp işte Allah'la baş başa kalman, ibadet etmen, Allah'la konuşman tabii apayrı bir etkisi vardır. İşte buna binaen kalkın geceleri, hazırlık yapın. Çünkü gündüzleyin sizi bekleyen büyük bir amel vardır, büyük bir iş vardır. Ve sahabe-i kirama emredilmişti. Teheccüd namazı onlara da farz kılınmıştı. Bir sene boyunca sahabe diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyordu, biz de kalkıyorduk. Ayaklarımız şişene kadar, çatlayana kadar ibadet ederdik diyor. Sahabe-i kiram, İslam'ın ilk başında. Niçin? Çünkü onlar bu İslam'ın ağırlığını taşıyacaklar. Allah'ın dinini birçok bölgeye götürecekler. Büyük fedakarlık yapacaklar. O namazlarla nefislerini terbiye ediyorlardı. Hazırlık yapıyorlardı ve gerçekten de İslam'ı ne yaptılar? Muzaffer kıldılar. Hicret ettiler. Hicretten sonra savaşlara girdiler. Fetihler gerçekleşti. Dünya artık hazineleriyle bunlara gelip önlerine seriliyordu. Yine de aldanmıyorlardı. Çünkü o İslam terbiyesiyle geçmişlerdi. Ve dünyanın değişik bölgelerine Allah'ın dinini taşıdılar. Allah'ın dininin gerçekten taşınmasını, her tarafa yayılmasını biz de istiyorsak, galip gelmek istiyorsak kafirlere karşı, Allah'ın dini, şeriatı her tarafta hakim olmasını istiyorsak, ancak sahabenin yaptığı gibi yaparsak o zaman başarırız. Ama onlar gibi yapmazsak inanın ki ancak arpa boyu, arpa boyu böyle ilerler, daha fazla ilerlemez yani. Evet. Ve ayetlerin devamında işte o Müzzemmil suresinde Allah-u Teala onları işte zikir etmeye, bol bol yani Allah'ı zikretmeye, Allah'a sürekli tevekkül etmeye, işleri Allah'a havale etmeye, çokça sabır göstermeye, Allah'tan çokça bağışlama dilemeye, işte her amelin akabinde, amel bittikten sonra da yine Allah'tan bağışlama dilemeye. Hani mesela namaz kılıyoruz, ne yapıyoruz? Selamu aleyküm ve rahmetullah, selamu aleyküm ve rahmetullah. Direkt ne yapıyoruz? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme enteselam. Direkt ne yapıyoruz? İstiğfar çekiyoruz. Yani ya Rabbi, ben bu namazı hakkıyla kılamadım, eksiklikler yaptım, gaflete belki girdim, daldım, aklım başka şeylere gitti, tam bir huşuyla kılamadım. Bunun için senden af istiyorum, bağışlama diliyorum. Ve akabinde zikir yapılıyor. Yani ibadetin akabinde her zaman zikir. Hac yapıldıktan sonra mesela yine bol bol Allah'ı anmak vardır. Hac ibadeti bittikten sonra bol bol istiğfar, yine tekbir getirmek, zikir yapmak ta ki Allah kabul etsin. Orucun akabinde de böyledir. Her ibadetin akabinde bolca Allah'ı ibadet etmek, yani zikretmek gerekiyor ki o ibadet ne yapsın? Arınsın, temiz olsun, Allah'ın kabul edeceği bir ibadet olsun. İşte bu, bununla da emredilmişti sahabeler. İbadet ediyorlar, takdim ediyorlar, takdimin akabinde de yine Allah'ı zikrediyorlar. Misal veriyorum, zekat veriyor, infak ediyor, elhamdülillah diyor. Ya Rabbi sana hamdü seneler olsun, beni muvaffak ettin. İşte böyle bir ameli nasip ettin. Ya Rabbi bu ameli benden kabul eyle. Ya Rabbi bu amelimi geri çevirme. Bu amelimi reddetme. Ya Rabbi diye dualara başlıyor. Estağfurullahalazim. Böyle ibadet ile ne yapar? Bu ibadeti, yapmış olduğu ibadeti artık temizler, arındırır. Sahabe-i kiram bunlarla emredilmişlerdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bol bol kardeşliği tesis etmeye çalışıyordu sahabe arasında. O Mekke'de işkence gören, eziyet gören o sahabe arasında kardeşliğin pekişmesi için onları sürekli teşvik ediyordu. Kardeşlerinizi gözetin, onlara yardımcı olun, onların sıkıntılarını giderin. İmkanı olan kişi infak etsin. Adam işkence görüyorsa onu azat etmeye çalışsın. Onu o işkenceden, o eziyetten kurtarmaya çalışsın. Birbirinize destekçi olun. Birbirinizin ayıbını örtün. Birbirinizi sevin. Sakın birbirinizi buğz etmeyin diye aleyhissalatü vesselam hadisleriyle onları bol bol ne yapıyordu? Terbiye ediyordu. İmam Tirmizi'de geçen hadiste El-mutehabbune fi celali lehum menabire min nur. benim celalim için, yani benim azametim için birbirini seven o kimselere nurdan minberler verilecektir diyor cennette. يَغْبِتُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَى Peygamberler ve şehitler onlara gıpta edecekler. Allah için birbirini seven o müminlere öyle güzel minberler verilecek ki, öyle güzel makamlar verilecek ki, düşünün peygamberler ve şehitler bile onlara gıpta edecekler. Bu gibi hadislerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sahabenin birbirini sevmeyi ne yapıyordu? Teşvik ediyordu. İşte bir hadisle la tebağadu birbirinize buğz etmeyin, nefret etmeyin ve la tehasedu birbirinize haset etmeyin, kıskanmayın ve la tedaberu birbirinize sırt çevirmeyin, yüz çevirmeyin ve kunu ibadallahi ihvana Allah'ın kardeşler kulları olunuz. Yani birbirinizle karşı kardeş olun. Ve la yahillu li muslimin en yahjura ahahu fawqa thalathi layalin bir Müslümanın bir Müslümanı 3 günden fazla terk etmesi haramdır, helal değildir diyor. Küsmesi haramdır. Ve buna benzer hadislerle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe arasında o kardeşliği böyle sıkı bir kardeşlik tesis etmeye çalışıyordu. Çünkü birbirlerine muhtaçtırlar, birbirlerini desteklemeleri gerekiyor ki Allah'ın dini davası yücelsin ve kuvvetlensin diye. Rabbim bizlere de bu güzel sıfatları nasip eylesin. Bu güzel kardeşliği bizlere de nasip eylesin. Allah'ın dinini her yerde hakim kılsın. Tağutların bu küfrünü ve zulmünü ve küfürlerini bertaraf eylesin. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin.